İyi akşamlar. Bu akşam 194. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu akşam konuğumuz Doktor Yasin Ramazan. Kendisinin Düşünmenin Alfabesi adlı Babil kitaptan çıkmış olan bir kitabı üzerine yayın yapacağız. Kitabı Ozan göstersin.
Pardon.
Bu arada. Bu yayının ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitaba ve Patreon destekçilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bir de bu yayından itibaren Türkiye'de oturan, ikamet eden konuklarımıza Kur'an kitaptan bir set kitap yollayacağımızı da buradan duyurmuş olalım.
Benim
Yasin Ramazan daha önce Indiana Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde eleştirel düşünce dersleri veriyor, vermiş ve bu derslerden de yola çıkarak böyle bir metin kalem almış. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
davetiniz için teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Buradan ilk soruyu ben sorayım. Bir defa bir şeyi eleştirmek nedir hocam? Yani bu soruyla bir başlayalım, temelimizi buradan atalım. Daha sonra da kitabın içeriğine doğru yavaş yavaş girmiş oluruz. Buyurun.
Evet. Bir şey eleştirmek teknik tabirlerle konuşacak olursak bir ölçü koymak demek. Yani eleştiri kelime itibariyle biz günlük hayatta nasıl bir şeyleri ölçüsüne göre düşünüyorsak, mesela bir alışveriş yaparken ölçülerimiz var değil mi? Ya da arkadaş seçerken, bir kitap seçerken yahut belli bir güzergahtan değil de diğer güzergahtan bir yere varmaya çalışırken, yani navigasyon yaparken seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerin arasında tercih yapabilmek için bir ölçüye ihtiyacımız var. Eleştirmek demek bu ölçünün ne olduğuna karar vermek ve bununla tercih yapmak demek. Yani rastgele bir tercih değil, bir ölçüye göre tercih yapmak demek. Yani bir kültür ve tarih sohbetinde olduğum için biraz da tarihinden belki net anlaşılır. Bunun belki tarihini Aristo'ya kadar götürebiliriz. Yani Aristo kendisinden önceki filozofların, düşünürlerin düşüncelerini eleştiren ve onları sistematik olarak bir araya koyan kişi olarak aslında eleştirmenin bir nasıl diyelim, eleştirmenin babası oluyor. Yani bunu bir metodolojiye koyuyor. Bugün mantık dediğimiz sistem zaten bir eleştirme sistemidir. Bunu ortaya koyuyor ve bize kendisinden önce yapılmayan bir şey yapmış oluyor. Her düşünceyi eleştiri kelimesi de elemekten geliyor zaten. Yani o düşünceleri eleyerek ortaya ne kalıyor? Bunu araştırmış birisi ve ondan sonra mantık ve devamında gelen eleştirme bir akademik düşünme tarzına dönüşüyor ki bugün içinde bulunduğumuz akademiler, yani bilginin formları aslında Aristo'nun kurduğu bu eleştirme yönteminin bir devamı.
Eleştirel düşünce nedir o zaman? Yani bu eleştiri bu ama eleştirel düşünce nasıl devam ediyor?
Eleştirel düşünme, tabii şimdi biz Aristo'da olduğu gibi düşünmüyoruz artık. Yani aramızda zaten 24 yüzyıl var. Kaç tane bilimsel devrim oldu? İşte Eflatunculuk girdi, yeni Eflatunculuk girdi. Arada bir sürü düşünsel süreç var. Tabii bunların en önemlisi belki, yani Aristo'nun başlattığı bu düşünme yöntemini dönüştüren kişi Kant olmuştur. Kant eleştirmenin getirdiği gelenekten gelirken şu ilginç soruyu soruyor. Peki eleştiriyi nasıl eleştireceğiz? Yani eleştiri yapan özneyi nasıl eleştirebiliriz diye. İşte bugün bildiğimiz saf aklın eleştirisi ve pratik aklın eleştirisi, bir de yargı gücünün eleştirisi kitaplarını ele alarak kritik yapmaya çalışıyor. Yani kritik yaptığı şey, kritik yapan bizim kendi zihnimiz, aklımız, her ne diyeceksek işte ona. Tabii eleştiriyi buraya yönelttikten sonra bilginin, akademik bilginin diyelim, doğası tümüyle değişiyor. Yani Kant'tan önce bunlar yok muydu? Vardı tabii, ama bunu pratik hale getirip bizim bilebileceğimiz şeyler bunlar, bilemeyeceklerimiz bunlar. Yahut da bu sistemle eleştirebileceklerimiz bunlar, eleştiremeyeceklerimiz şunlar diyebilen bir sistematik düşünce doğmasına neden oluyor. Buna aydınlanma diyebiliriz. Yahut da bunun tabii pejoratif anlamları çıkabiliyor bazen, ama genel olarak modern bilgiyi ortaya koyan bir düşünce sisteminin doğmasına Kant neden oluyor. Bundan sonra artık eleştirel düşünme aslında düşünme üzerine düşünmedir. Yani düşünmenin sağlıklı olup olmamasını kritik etmek, ne kadar sağlamdır, ne kadar güvenilirdir düşüncemiz hakkında düşünüyoruz. Mesela Aristo felsefesiyle bunu karşılaştırdığımızda, yani Aristo'nun kritiğiyle bunu karşılaştırdığımızda, Aristo dışarıdaki şeylerden daha çok bahseder. Yani bilginin nesnesi hakkında konuşur. Ama biz artık bilgi hakkında konuşan bir akademinin ürettiği bilgiden bahsediyoruz. Yani mesela toplum hakkında konuşurken biz aslında toplumu salt bir nesne olarak almıyoruz da toplum hakkındaki bilgiyi tartışıyoruz. Bunu kritik ediyoruz. Eleştirel düşünmede aslında bilginin ne kadar güvenilir olup olmadığına dair bizim kazanmamız. Yani çok teknik bir şeye tanıma sahip değil. Bir iddia var ve bu iddiaya ne kadar güvenebiliriz? Bunu test edebilmemizi sağlayan bir yöntem diyebiliriz eleştirel düşünmeye.
Hocam peki bu Kant'tan bahsettiniz ama bu Kant'ın çizdiği çerçeve ne? Biraz ondan da bahsedebilir miyiz? Bu aydınlanma, yani çünkü çok böyle eleştiriliyor. Yani işte aydınlanmanın şeyine doğru nedir? Hem negatif anlamda ama biz pozitif anlamda aydınlanmadan yanayız. Bu aydınlanmanın bir çerçevesini çizebilir miyiz? Yani akılla giriştiği, düşünceyle giriştiği ilişki nedir aydınlanmanın, veyahut da Kant özelinde konuşalım. Yani çünkü o mihenk taşı o.
Evet, Kant'ın yani eleştirel düşünme bağlamında çizdiği çerçeve şu. Ben bir başkasının şahitliğiyle herhangi bir şeye inanmayacağım. Yani işte Ozan Bey bana dün Cengiz Bey'i gördüğünü söyledi. Tamam, gördük. Ya, gördüğünü söyledi ve biz buna inandık. Bu akademik bir bilgi değil zaten. Bu konuda Kantçılık, aydınlanmacılık falan gibi bir şey söz konusu değil. Ama Ozan Bey diyorsa ki mesela koronavirüsünün sebebi şudur diyorsa, ben şunu sormak zorundayım. Nereden biliyorsun? Yani bilginin kaynağını ve gerekçelerini sormak ve temelde benim kendi bilgimle sorumlu olmam. Yani işte Ozan böyle diyorsa doğrudur. Ya da Cengiz böyle dediyse biliyordur bir şey de söylüyordur falan. Dememektir aslında Kant'ın teklifi bu. Çünkü biz şeylerin doğasını, yani kendimizin dışındaki nesnelerin doğası hakkında konuşamayız. Yani konuşsak bile anlamlı bir şey söyleyemeyiz diyor. Tabii bu ayrı bir felsefi tartışma. Ben bu kısımlarının da eleştirildiğini söylemek zorundayım. Ama esasında onun getirdiği, eleştirel düşünmeye getirdiği şey bilgiye nasıl yaklaşmamız gerektiği. Çünkü kendi bilgimiz dışında bir şey hakkında konuşurken çok temkinli olmamız gerekiyor. Yani ben nereden bileceğim bunu? Eğer üzerinde söz söyleyemeyeceğim şeyler hakkında konuşuyorsanız, mesela dün akşam bir rüya gördünüz ve rüyayı anlatıyorsunuz bana. Ben bu anlattığınız rüyadan bilimsel bir şey çıkarabilir miyim acaba? Bu soruyu sorduğu için Freud bir yeni bir psikoloji denilen bir dal kuruyor mesela. Daha sonra sosyoloji bununla kuruluyor. Fizik bilimi kendini buraya oturtuyor. Tabii ki kurucusunun Kant olduğunu söylemek zor ama yani teorik fizik dediğimiz alan Kantçı bir alandır. Yani çünkü eşya hakkında değil, bizim bilgimizi kendi kendimize sorgulamamızı gerektiren, nereden biliyorum, nasıl biliyorum, ne kadar biliyorum? Çünkü ne kadar bildiğimiz sorusu da çok önemli. Evet, mesela hepimiz ellerimizi kullanıyoruz, gözümüzü, kaşımızı kullanıyoruz ama bunu kullanmak için mesela bir anatomist olmamıza ihtiyacımız yok. Bu göz hakkında bilgimizin olduğunu mu gösterir? Göstermez. Çünkü pek çoğumuz gözün nasıl çalıştığını bilmiyoruz kullandığımız halde. Dolayısıyla bir şeyi kullanmak ya da bir şey hakkında bir takım duyumlara sahip olmak bilgi ifade eder mi etmez mi? Kantçılık yani genel geniş anlamıyla buraya bir sınır çiziyor. Bileceğimiz şeyler bizim bilgimizi eleştirmekle, kendi bilgimizin sınırlarını keşfetmekle ancak ortaya çıkabilir diyor. Tabii hermeneutik ve daha sonrasında onun oluşturduğu fenomenoloji dalında bunlar çok fazla kritiğe uğramış iddialar. Ama neticede bugün bizim bilginin bilhassa işte son internet çağındaki bu patlama hızını dikkate aldığımızda aslında bir şekilde aynı noktaya dönebiliyoruz. Çünkü bilgi dediğimiz şey insanlar arasında mı oluyor, dışarıda mı oluyor, dilde mi oluyor? Yoksa aslında bilgi diye bir şey yok mu? Bunlar genel olarak bir tür bir konuşma türü, sadece bir konuşma türü mü acaba? Yani bunları tartışırken aslında biz şu noktaya geliyoruz. Bunların tartışılması bile aslında Kantçı bir perspektiften meydana geliyor. Hiç kimse dışarıda olan bir şeyin kendi halinde nasıl olduğuyla ilgili bilgiyi Kant'ı bir kere kenara koyup eleştirel düşünmeyi bir kenara koyup yapmak durumunda değil.
Hocam şimdi ben burada bir şey sormak istiyorum. Sizin kitabınızın girişinde de var olan bu bilgi kirliliği, yani bu internet çağındaki bilgi kirliliği meselesi kitabın bence en eğlenceli safsatalar bölümü. Çok da güncel bir bölüm. İşte burada bilginin nasıl kirletildiğini anlatan bazı şeyler, kavramlar kullanmışsınız. İşte adam karalama, korkuluk, konuyu saptırma, sağ süpür genelleme, aceleci genelleme, sahte ikilemler gibi bir dizi kavram var. Bütünleme, çetecilik ve züppelik, kanıtlama yükü ve indirgeme. Mesela bu indirgeme meselesi hani çok hani günlük hayatımızda hepimizin aslında içine düştüğü bir tuzak. Ben bir şey soracağım. Düşünceyi hatalı yapan şey nedir? Yani neden dolayı biz bir düşüncenin hatalı olduğunu düşünürüz veya düşünmeyiz? Bu konuyla ilgili, yani bununla bağlı az önceki bu internet çağının şeyiyle nasıl söyleyeyim, çöplüğüyle tırnak içinde söylüyorum, bağlantılı olarak düşünceyi hatalı yapan şey nedir? Buna bir cevap verebilir miyiz?
Yani düşünce, aslında şöyle başlayalım. Biz düşünmeyi aslında gerçekliği kavramak için yapıyoruz. Yani bizim yaşam stilimiz bu. Uzak duramıyoruz. Kitapta da bunu aslında ısrarla söylemeye çalışıyorum. Düşünmek bir tercih meselesi değil. Biz düşünmek zorundayız yani. Ama bunu zorundayız diye hepimiz iyi düşünemiyoruz. Hepimiz aynı sağlamlığı gösteremiyoruz. Çünkü bu doğal bir yeti olarak şartlara çok bağlı olarak gelişebiliyor. Fakat eğitilebilir bir gelişim bu. Şimdi dışarıda bir gerçeklik var ve biz bu gerçekliğe uyum sağlamak için düşünüyoruz, soyutlamalar yapıyoruz ve bu soyutlamalarımız aslında salt zihinle ilgili değil. Bizim elimizdeki şartlar var. Yani bizim elimizdeki bir takım tabiri caizse aletler var. Yani bu, dil diyebiliriz buna, kültür diyebiliriz, semboller. Bu sembollerle bunların sağlamasını yapmak durumundayız. Yani dil, düşüncenin sağlamasını yapmak üzere geliştirdiğimiz bir araçtır diyebiliriz eleştirel düşünme açısından. Ve bunları kullanırken aslında toplumsal bir yönünden bahsetmek durumundayız. Yani ben bunu böyle söylüyorum. Mesela diyorum ki ben işte patates çok ucuz diyorum. Şimdi buradaki yargının doğru olup olmaması yahut da işte Mars çok uzak diyorum mesela. Şimdi Mars çok uzakta kişisel bir şey var. Yani neye göre uzak? Yani çok uzak neye göre çok? Herhangi bir burada kriter yok. Yani ölçü yok. Dolayısıyla kritik düşünmeyi neye göre yapacağız? Bunu da yapamayız. Yani kişisel olarak aslında eleştirinin değmediği bir nokta var. Ve bu noktalar yaygın olarak sizin de söylediğiniz gibi safsatalarda kendini çok gösteriyor. Aslında genel olarak yapılan hatalardan bir tanesi eleştirinin kişiye yapılmasıdır. Yani Ozan beni eleştirdi, işte falanca yazar filanı eleştirdi falan gibi. Tabii eğer bu bir ad aktarmasıysa sorun değil. Ama genel olarak biz eleştirme deyince sataşma anlayabiliyoruz. Eleştirmenin kişiyle hiçbir ilgisi olmaz. Kişi eleştiri olmaz. Mesela benim kitabım yayınlandıktan sonra buna bir eleştiri geldiyse bu eleştiriyi ben kendimi algılamamam gerekiyor. Çünkü artık benden koptu. Güvenli bir bağlanma sağlamak istiyorsak o kitabın ayrı bir nesne olduğunu, ontolojik olarak başka bir nesne olduğunu kabul etmek durumundayım. Ve ona gelen hataları tıpkı başkasının kitabı gibi değerlendirmem gerekiyor. Ama bu çok zor bir şey. Yani kendi ürettiğiniz bir şeyin ya da kendi yaptığınız bir şeyin eleştirilmesini sahiplenmemek ya da sizin ürününüzü ya işte bu ne biçim program işte şurası şöyle burası böyle falan dediğimde o kadar emek vermişsiniz nasıl bunu eleştirir falan gibi düşündüğümüzde aslında yaptığımız şey egoların çarpışması. Yani işte o onu seviyor bunu seviyor aynı Mars'ın çok uzak olması gibi teknik olarak herhangi bir ölçü koyamayacağımız kriter şartlar söz konusu. Ben beğenirim, o beğenir, o değişik bir şekilde ifade eder, bu değişik bir şekilde ifade eder. Bunlar bir eleştirel düşünme ifade eder mi? Birçoğu etmiyor. Çünkü eleştiri kişinin yaptığı şeyi o şeyden ayırmayı gerektiriyor. Yani örneğin bir kitap hakkında siz şu anda 194. programı yapıyorsunuz. Belki bu kadar kitap hakkında konuştunuz. Bu kitapların okuyana kadar eleştirmeni de oluyor. Peki çağırdığınız insanların mesela bu konularda bilmediğini, işte düşünmediğini, anlamadığını söyleyebilmemiz mümkün değil. Ama hiçbirinin de hatasız olduğunu kabul edemeyiz. Peki nedir bu durum? Durum şu. Hepimizin bilgisi az önce Kant'tan bahsederken söylediğimiz üzere belli sınırlara sahip ve bu sınırlar toplumsal bir düzlemde böyle ortak bir akıla gidiyor, oradan sınırlanıyor gibi bir şey değil. Ciddi ciddi biz hepimizin kişisel sınırları var. Bu sınırlara biz irtibat kurarak, bakın işte bir program yapıyoruz, ben sizden öğreniyorum, siz benden öğreniyorsunuz, kitap okuyoruz, insanlarla konuşuyoruz, o sınırların genişletmeye çalışıyoruz. Ne kadar genişletebilirsek bilgimiz o kadar gerçeğe uygun olur diye düşünüyoruz. Tabii bu sırada bu genişletme çabası içerisinde bir sürü başka şey de giriyor. Yabancı maddeler giriyor. Organizmayı hasta edecek maddeler. Yani aslında test edilmemiş pek çok ön yargı, test edilmemiş pek çok inanç, test edilmemiş aslında egosentrizmden yani ben merkezcilikten kaynaklanan işte bir takım ön yargılar Hepsi bunun içine giriyor ve bu balon bize bir bilgi bütünü gibi görünüyor. Bu bilgi bütününü bilgiye çevirecek şey işte bizim elimizdeki eleştirel düşünme aygıtları. Yani gerçekten mesela iki tane inanç birbiriyle uyuyor mu uymuyor mu? Aynı anda ikisine inanabilir miyim? Eğer ikisine inanamıyorsam acaba hangisi güçlü ve hangisini bırakmam gerekiyor? Yani tabi burada inanç derken dini inançtan bahsetmiyoruz. Epistemik bir inançtan bahsediyoruz. Neyin ne olduğuna dair gözlemler ve rasyonel yargılarımız, yani inanç dediğimiz. Bu anlamda yani eleştiri aslında bir anlama çabası ve eleştiri yoksa anlama söz konusu olmuyor. Ve biz eleştirirken ama eğer kıstasımız kişi ise, ya Yasin Ramazan ne söylerse söylesin yanlıştır, ya onun söylediği hiçbir şeye inanmam falan, ya da falancanın söylediği doğrudur, o ne derse desin doğrudur dediğimizde aslında kıstasımızı bir kenara bırakmış oluyoruz. Çünkü bu eleştirel bir kıstas değil. Yani düşünceleri gerçekle kıyaslayan bir şey değil. Çünkü insanın bütün söylediklerinin doğru olması mümkün değil. Yani bu anlamda biz kendimize de çevirebiliriz. Bizim de söylediklerimizin hepsi doğru değil. O yüzden zaten konuşmak istiyoruz. Mesela düşünmenin alfabesini yazdım. Tamam, ben bu konuyu biliyorum. Bundan sonra okuyan herkes de bu konuyu bilecek dersek bu işte büyük bir sıkıntıya giriyor. Halbuki bunu okuduk. Burada eklenecekler, çıkaracaklar, hatalar, aslında olmaması gereken şeyler ya da olması gereken ama olmayan şeyler, farklı bir şekilde ifade edilecek şeyler mutlaka olacak ve bu olursa eğer, bana bu geniş geri dönüşler oldukça, örneğin ikinci baskıda, üçüncü baskıda bunları göz önüne almam, değerlendirmem şunu ortaya koyacak. Bu toplumsal bir şey. Yani hepimizin gerçeklik algısı sınırlı. Ama bir sınırlarımızı birbirine değdirdiğimizde daha geniş bir perspektifimiz oluyor. Mesele burada yani. O yüzden içerisine yabancı maddelerin girmesini, yani ve bilgimizi bir kesintiye uğratacak süreçlerden uzak durabilmemiz için, yani tamamen yapmak mümkün diye zaten bu ütopik olur. Ama bunu en aza indirebilmek için bilimde, felsefede, sanatta, tarihte, ne aklımıza gelen bütün entelektüel uğraşlarda bu birbirine, sınırları birbirine değdirerek aslında biz işte o ayıklamayı yapmaya çalışıyoruz. Yani benim inançlarımda da pek çok ön yargılar var. İşte çocukluğumdan getirdiğim, çevremden getirdiğim, yetiştirme tarzımdan gelen şeyler. Bunları nasıl ayıklayabileceğim? Konuşacağım. Siz beni eleştireceksiniz. Siz konuşacaksınız. Ben sizi eleştireceğim ve gerçekle yüzleştirerek bir kıyaslama yapacağız. Ayıklama yapacağız. Bütün hikaye bence bundan ibaret. Çok konuştum.
Hocam burada yok. Siz konuşun diye çağırdık zaten. Sorun değil. Peki. Ya ben şunu biraz daha çerçevesinde çizmek gerekiyor herhalde. Ya belki burada bilgi mi denir? Yani ben tabii şimdi girmek istemiyorum. Yani kendi yetkinlik alanım olmadığı için de. Eleştirel düşünceyi kullandığımız yerler, işte düşünce diyoruz. Düşünce üzerinden konuşuyoruz. Yani bir de tabii burada bilgi sorunu var. Burada kaç çeşit düşünce var? Kaç çeşit bilgi var? Hani var mı yani? Bir çeşit mi düşünce? Çünkü hani Türkçenin yani modern Türkçenin zenginliğinden veyahut da fakirliğinden mesela düşünceli tabirini kullanıyoruz işte, ama bir yandan da işte felsefe için de düşünce kullanıyoruz. Senin için işte atıyorum düşünceli insan diyorlar mesela.
Evet, hasta olduğumda çiçek gönderirsin.
Düşünceli insan diyorlar. Yani mesela bunlar da şey yapılması gerekmiyor mu? Bunların da sınırlarının çizilmesi, yani bu düşünce o düşünce mi, düşüncesiz mi, düşüncesiz dediğimiz zaman felsefeden uzak mı, bilgiden uzak mı? Yani mesela ben işte kitabı okurken onları yani ufak şey yaptım, mesela tahayyül var, tasavvur var, tefekkür var, yani daha da vardır muhtemelen T ile başlayan eski Türkçeden gelen birkaç tane daha kelime vardır muhakkak, daha böyle ince ayrıntısını veren. Evet. Ya bu şey nedir yani bilginin bilginin sınırlarından biraz önce bahsettik ama bu bilgi bilimsel bilgi mi işte gündelik bilgi mi mesela şeyi bilgisini düşündüğüm zaman işte düz dünyacılar mevzusu var işte çok böyle yaygın bir şey. Bilimsel bilgi olarak baktığın zaman evet böyle bir bu şey yani nasıl diyelim bu da bilgi doğru değil fakat pratik bilgiyle baktığımız zaman gündelik bilgimizle baktığımız zaman biz dünyayı düz tasavvur ediyoruz ve hatta güneşi evet, de dünyanın evet evet dünyayı şey güneşi de dünyanın etrafında dönüyor. Ben mesela sabahleyin kalktığım zaman doğudan batıyor, doğuyor, batıdan batıyor. Bizim etrafımızda dönüyor ama pratik bilgide bu böyle ama teorik bilgide bu böyle değil. Yani mesela bunların arasındaki ilişki biraz böyle şey oldu, yoğun bir öbek evet, oldu ama. Evet,
anlıyorum. Yani genel olarak düşünme faaliyeti zaten hani şöyle desek aslında doğru olur deyip bir tanım verebileceğimiz genel bir düşünme çerçevesi çizmek gerçekten zor. Çünkü düşünme doğal bir şey olduğu için pek çok boyutu var bunun. Yani düşünmeye sınır çizmek için biz herkesin zihninin içini böyle haritasını falan çıkarmamız lazım ki orada bile yapabileceğimiz tartışılır. Düşünmenin bir evrensel tarafı var. Yani aslında bizim bugün düşünme diyerek hakkında konuştuğumuz şey düşünmenin bu evrensel tarafı. Evrensel olmayan tarafları da var. Yani lokal olabilir ya da bireysel olabilir. Mesela işte benim sevdiğim renk ya da işte içtiğim suyun tadı falan. Şimdi ben suyu içtiğimde desem ki ya bu suyun tadı çok iyi değil falan. Bu da bir tür düşünme oluyor. Ama bunu eleştirebileceğimiz bir ölçü koymak zor. Bunu dolayısıyla aslında şöyle söylemek lazım. Bizim ortak tecrübemize hitap eden şeyleri biz bilgiye dönüştürebilecek bir düşünce bilgiye dönüştürülecek düşünce diyebiliriz onlara. Yani mesela dün akşam gördüğünüz rüya ancak ve ancak o rüya sırasında eğer işte benim beyin dalgalarım ölçüldüyse yahut da ben rüyayı anlatırken birisi diğer rüyalarla karşılaştırabileceği bir ölçütle dinliyorsa benim rüyamla ya da başkasının rüyasıyla işte o zaman biz o düşüncenin ortak yanlarından bahsetmeye başlıyoruz. Yoksa düşünce çok bireysel bir şey yani zihnimizin içerisinde ve aslında onun yapısının nasıl meydana geldiği yani binlerce çalışma var bunlarla ilgili işte cognitive science alanında ve felsefede bu zamana kadar yapılmış psikoloji makaleleri bununla ilgili problemleri yani çok kılcal damarlarına kadar çözmeye çalışıyorlar. Genel geçer bir düşünmeden bahsetmek çok zor. Yani insan düşünmesinin yapısı şudur X, Y, Z. Dolayısıyla bunu şu şekilde yapalım diyebileceğimiz bir yapıdan bahsetmek çok indirgemeci olur. Ama indirgemeyi bir kenara bırakalım. Biz dil dediğimiz şeyle bunu zaten yani tarihin başından beri yapmaya çalışıyoruz. Yani mesela işte sizin kazağınız mavidir dediğimde Cengiz Bey'in ceketi kahverengidir dediğimde aslında yapmaya çalıştığım şey ikimiz de aynı şeyi mi görüyoruz acaba? Yani bu dil aracılığıyla biz bunu birbirimize ileterek düşüncemizdeki ortaklığı anlamaya çalışıyoruz ve yani az çok da anlıyoruz. Anlayacağımız şey şu, mesela sizin gördüğünüz maviyle benim gördüğüm mavinin aynı olmayacağını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü o bir kapalı kutu yani o sistem içerisinde. Ben eğer tutarlı bir şekilde her zaman maviyi mesela sizin kırmızı gördüğünüz şeyi ben mavi olarak görüyorsam siz de benim mavi olarak gördüğümü her zaman yeşil olarak görüyorsanız, biz her zaman tutarlı bir şekilde konuşacağız demektir. Bu anlamda aslında dünyada hepimiz farklı renkler görüyor olabiliriz. Ama bunu ortalama bir tecrübeye dönüştürüp konuşamayız. Bilemiyoruz çünkü, aktaramıyoruz. Hepimizin mesela peynirden aldığı tat bambaşka. Yahut da işte bir sevdiğimizle karşılaştığımızda hissettiğimiz şey bambaşka. Bunları nasıl düşünüyoruz, nasıl hissediyoruz? Gerçekten bunları bilimsel olarak bir yere koymamızın imkanı yok. Çünkü ortak değil. Ama ortak tecrübe şu: gerçekten ona kahverengi, buna mavi diyeceğiz mi, demeyeceğiz mi? Yani bununla ilgili oturup bin yıllardır insanlar bunun tartışmasını veriyorlar. Ve işte metafizikle, fizikle, coğrafyayla, kimyayla, tarihle herkesin bilebileceği ortak şey nedir? Bunun hakkında konuşuyoruz. Ve yapmaya çalıştığımız şey, az önce Cengiz Bey'in dediği gibi, o şeyleri ayıklayabilmek. Yani neler gerçekten oluyor, neler gerçekten olmuyor ve biz nelere güvenerek bileceğiz? Kendi başımıza dünyayı kurgulamak bir konfor olabilir ama bizi çok çabuk öldürür. Daha uzun hayatta kalabilmek için hem fiziksel hem psikolojik olarak birbirimize yaslanmak durumundayız ve yani dünyada evrensel bir etkileşim içerisinde internetle ya da diğer araçlarla aslında son 30 yılda bunu inanılmaz boyutlara taşımış durumda. Yani etkileşim, bilgi üretimi insanlık tarihinin başından beri üretilen bilgiden çok çok daha fazla ve bunu olumsuz taraflarıyla birlikte kabul etmemiz lazım ki hiç beklemediğimiz şeyleri biliyoruz artık. Ve bunun sebebi de eleştirel düşünebilmek, yani birbirimizin düşüncesine yaslanabilmek ve aralarındaki bilgi olmayan şeyleri ayıklayabilmemiz.
Hocam şey, hemen burada şunu söyleyeyim, ekrandan öyle gözüküyor olabilir ama benim üzerimdeki şey yeşil aslında. Tam da pratik olarak söylemek istediğiniz şeyi burada yaşamış olduk. Ben de şu anda ekrana baktığım zaman kahverengi görüyorum.
Kahverengi görünüyor, bende de öyle görünüyor.
Ama aslında da yeşil yani hani. Anlatmak istediğiniz şeyle pratik bir örnek olarak canlı bir durum yaşadık. Ben bir soru sorayım. Eleştirel düşünmenin gelişmesinde genel olarak felsefenin rolü nedir? Yani şimdi biz hep bu yaşadığımız çağ biraz böyle hani teknik bir çağ haline geldi ve bu teknoloji neredeyse bilimin tamamına ikame edilir bir pozisyon aldı. Ama bir yandan da bunun dışında işte şimdi konuştuğumuz mesele eleştirel düşünmenin gelişmesinde genel olarak felsefenin etkisi ve rolü nedir ve gelecek dönemi bu nasıl etkileyecek sizce?
Evet. Ben felsefenin çok yani iki anlamının olduğunu düşünüyorum zaten. İkisine de ayrı ayrı kısaca yanıt vermeye çalışayım. Bir anlamıyla felsefe aslında herhangi bir olay ya da olgu üzerine soyutlayarak düşünmek demek. Yani bundan kaçınmanın yolu yok. Bu düşünmenin içerisinde insanlar farklı farklı şeyler geliştirebiliyorlar. Kriterler belirleyebiliyorlar birbirlerine. İletişimi kolaylaştırabilecek yöntemlerle bunları ortaya koymaya çalışıyorlar ve bu yeni bir şey de değil. Yani antik çağlardan günümüze kadar filozoflar aslında bu yöntemlerle gerçekliğin doğasını tartışmaya çalışıyorlar. Bizim dışımızda ne oluyor? Yani işte solipsist olup kendi dışınızda hiçbir şeyin var olmadığını düşünebilirsiniz ama bu sizi dünyaya karşı çok savunmasız kılar. Çünkü siz istemeseniz de bir tuğla kafanıza düşüyor. Yani sizin düşüneceğinizden ibaret değil her şey. Peki kafanıza tuğla düştüğünde ne yapacaksınız? Bununla ilgili düşünme antik çağlardan beri var. Dünyayla nasıl başa çıkacağız? Yani nasıl iletişim kuracağız? Biz neyiz? Gerçeklik ne? Başımıza düşen ne? İşte Thales soruyor işte bu soruyu ve diyor ki her şey sudan ibaret. Öbürüsü geliyor, her şey havadan ibaret. Diğeri geliyor, her şey aslında bilinmezlikten ibaret. Bakın yani bu aslında gerçekliği saptayabilme, tespit edebilme ve onunla başa çıkma yöntemi, varlıkla başa çıkma yöntemi. Ama bunların hepsi tabii indirgemeci yaklaşımlar olarak bir nevi devamı gelmeyen düşüncelere dönüşüyorlar. Bir figür olarak Aristo çıkıp şunu meydana koyuyor. Yani biz bilgimiz hakkında konuşalım, bilgi hakkında konuşalım. Dış dünya hakkında pek çok şey var ve biz bunları ne kadar bilebileceğimizi göstereceğiz diye. Aslında Aristo bir biyolog olarak başlıyor kariyerine. Modern tabirle söyleyecek olursak hayvanları sınıflara ayırmak, onların özelliklerini incelemek, böyle bir bilimsel yaklaşım var aslında. Ama tanım diye bir şey buluyor mesela. Yani tanım var ve bu tanımın orta terimi, bu tanımın ulaşıldığı bir silojizm denen bir mantık var. Bu mantık işte orta terim denilen bir kavrama dayanıyor. Bunların hepsi tabii bir bakış açısı olarak bir dünya görüşünü yansıtıyor. Biz neyle nasıl baş ederiz diye. Mesela Aristo'nun yaklaşımında temel olarak her şeyin, bütün varlıkların bir gayesi vardır. Yani gayesi ile anlarız onu. Dolayısıyla gayesini bulmalıyız nesnelerin. Yani bu gaye derken tabii böyle soyut hedefleri olması lazım falan gibi anlamayalım. Mesela bir atın gayesi at olmaktır. Yani onun at yapan bir ilke vardır anlamında. Bunu anlama çabası içerisinde Aristo'dan sonra işte geliştirilen yöntemler var. Onun şarihleri var. Plotinus var. Mesela Eflatun felsefesini Aristocu bir eleştiriye karşı savunan, daha sonra Müslüman filozoflar Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, bunları tekrar tekrar tartışarak, birbirleriyle karşılaştırarak, yani neyine kadar bildiğimiz ve ne bildiğimiz hakkında tartışmalar yaparak mantığa dayalı bir düşünce sistemi koyuyorlar. İşte skolastik felsefeye geçiyor oradan. Kartezyen felsefeyi, dualizmini görüyoruz. Oradan Newton'la başlayan ya da daha öncesinde Galileo diyebiliriz, bir değişim var. Yani dünya algımız hakkında bir değişim var ve aslında bu değişimlerin hepsi kendinden öncekileri kritik etmeyle, yani söyledikleri acaba gerçekliğe uyuyor mu? Ne kadar uyuyor? Bu araştırma içerisinde oluyor. Bu anlamda aslında biz şu anda kritik çağında yaşıyoruz diyebiliriz. Çünkü Kant sonrasında kritik edilmeyen bilgi, bilgi değildir. Yani birisinden duyduğunuz şey bilgi ifade etmez. Çünkü bilgi en basit tabiriyle paylaşılabilir ve yanlışlanabilir olmak zor. Yani yanlışlanabilir aslında biraz Popper'ın bilim tanımına olduğu, o yüzden her şeyi bilimin girmemiz gerekiyor ama şu anlamda söylüyorum, test edilebilmesi lazım. Yani benim yaptığım, söylediğim şeyi sizin de bilip bilmemenize dayanan bir şeye dayanıyor. Bunu fiilen bilmeseniz de olur. Yani mesela kendinizin var olup olmadığına dair bilgi felsefenin bir konusudur ve biz bunu metafizik olarak, ontoloji olarak, daha sonra fenomenolojide defaatle tartışıldığını görüyoruz. Ama bunu ne kadar ortak tecrübemize taşıyabiliriz? İşte bu bilimsel bilgiye ulaştıracak bir şeye dönüşüyor 20. yüzyılın başında. Artık pozitivizmin de etkisiyle, yani dokunmadığımız ve mantıksal olarak ispatlamadığımız hiçbir şey, dokunmadığımız yani gözlemleyemediğimiz anlamında bilgi demeyelim diyorlar. Ama tabii bu bilginin çok çok indirgenmiş bir tanımına ulaşıyor. Çünkü en basitinden Bu kriterin kendisi bile bu kriteri sağlamıyor. Yani bizim bilgimiz eğer ortak bilgi ise, mesela benim olduğum bilgisi sizden geliyorsa, ki bu da psikolojide karşılığı olan bir şey, benim onaylanma ihtiyacım yahut da arzum diyebiliriz. Bunların hepsi aslında bir felsefi bir süzgeçten geçirilerek tartışılıyor. Yani bir tarafta Freud mesela psikolojide bir teori geliştirirken, Jung'u onu eleştirirken görebiliyoruz. Jung'un onun felsefesini ya da onun yöntemini eleştirirken yapmaya çalıştığı şey, acaba insan dediğimiz şeye nasıl yaklaşırız gibi bir şey diye düşünürüz. Ama eleştirel bir açıdan baktığımızda aslında yapmaya çalıştığı şey, Freud'un bildiği şeyler gerçekten bilinebilir mi? Ya da bildiği şeyler gerçekten gerçekliğe uyuyor mu? Bunu eleştirmeye başlıyoruz. Dolayısıyla hepimizin bilgisi bir şekilde felsefi bir maratonla test ediliyor. Bununla yaşamıyoruz ama bununla yaşamamak her zaman iyi bir fikir değil. Mesela toplumsal anlamda şimdi mesela diyelim ki bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. Bu salgınla baş ederken diyelim ki birisinin keyfinin ya da keyfinin demeyelim, birisinin bireysel yargısı var. Ya ne olacak işte, geçen sene de gripten ölüyorlardı insanlar. İşte bundan bir şey olmaz falan gibi bir şey söyleyeyim. Şimdi biz buna ne kadar güveneceğiz? Eğer bireysel anlamdaysa, yani o kişi kendisine zarar verebilir ya da kendisine kazanç sağlayabilir. Ama toplum söz konusu olduğunda, birbirimiz söz konusu olduğunda, bizi beraber yaşadığımız insanlar söz konusu olduğunda bu kadar keyfi davranamayız. Eleştirel olmak zorundayız. Acaba bunu niye dedi? Nereden biliyor? Diye düşünmemiz lazım. Bu da basit anlamdaki artık felsefenin ürettiği eleştirel düşünmenin aslında hayatımıza değen yanını oluşturuyor. Biz toplumsal olarak üretilen şeyler, bilgi dediğimiz şeylerin ne kadarını gündemimize alacağız, ne kadar ciddiye alacağız ve ona nasıl karşılık vereceğiz, ne kadar güveneceğiz, doğru olduğu halde nasıl şey doğru ise bununla neler yapacağız? Bunlar işte bir tarafta mesela siz işte diyebilirsiniz ki işte otoritenin belli bir işte siyasi erkin belli bir otorite uygulaması lazım. Diğer tarafta diyebilirsiniz ki halkın bilinçlenmesi lazım. İşte erkin ne yaptığı o kadar önemli değildir. Peki hangisi doğru? Oturup bunu tartışmamız lazım. Birbirimizin görüşlerini eleştirmemiz lazım ki yönteme nereden başlayacağımız ortaya çıksın. Yani neye başlayacağımız, hangisini ortaya koyacağımız ortaya çıksın. Çünkü bunun hepimize karşılığı var. Yani hepimize bir etkisi oluyor. Sadece işte sizin ceketinizin yeşil ya da kahverengi olması gibi öznel bir yargı gibi, yani bu yanılmanın bir karşılığı yok. Ama COVID hakkında eğer büyük bir yanılgı varsa bu milyonları ilgilendiren bir şeye dönüşebilir.
Burada ya biraz önce hocam şeyi söylediniz ya, tecrübenin bireyselliği mevzusu. Yani işte bu renkler, tad alma. Aslında yani biraz ileri de götürürsek, yani bunların nihayetinde biz hep kelimelerle ifade ediyoruz. Yani kelimelere başvuruyoruz ve kelimelerle iletişim kuruyoruz aslında. Yani düşünce dediğimiz şeyin temeli de kavramlar, kelimeler. Hatta hani şeyde Matta'da herhalde, Matta İncil'indeydi, hatta Luka'da, şimdi hatırlamıyorum da, önce söz vardı diyor ama önce söz vardı derken aslında oradaki logos diyor, işte logos ama işte düşünce de vardı, hatta işte mantığında hani böyle bir şey var ya, mantık, evet. Nutuk kelime demek, bir yandan da işte hayvanın natık dediğimiz, düşünen insan, düşünen hayvan dediğimiz, evet, zaman da, evet, böyle bir şey, bir ilişkisi var yani, düşünce ve nedir, konuşma, düşünce ve kavramlar. Bu anlamda o tecrübenin bireyselliği manasında eleştirel düşünce aslında bu aradaki nasıl diyeyim, çapakları mı temizliyor? Genel olarak böyle bir şeyi var mı? Hani nihayetinde en temelden başlayarak işte bilimsel bilgiye kadar giden böyle bir şeyimiz var. Bilgi skalası var. Yani işte bilimsel bilgi de çok böyle işte kimyada, fizikte çok mihenk şeyleri belli olan, nedir, çerçevesi belli olan bilgi üretiliyor ama normalde işte kendi aramızda konuşurken safsataya düşmeden, kendi aramızda tartışırken safsataya düşmeden, bireysel tecrübelerin verdiği yanılmaya düşmeyi engellemek için bu eleştirel düşüncenin bize faydası ne olur? Yani biraz da onun üzerinden konuşmak gerekir herhalde. Bizi çünkü mesela sizin kitapla beraber şeyin İmmanuel Tolstoyevski'nin Safsatalar Ansiklopedisi diye bir kitabı çıktı. Aslında çok da böyle şey güncel bir mevzu. Yani çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Hani biz şey diye düşünüyorduk. Bundan 10 sene, 15 sene önce, 20 sene önce işte internet ilk çıktığı zaman işte herkes bilgiye kolay ulaşacak. Ütopik bir şeyimiz vardı. Ütopik bir şeyimiz vardı yani. 20 sene önce böyleydi. Hani bu bizi daha bilgili bir topluma götürecek derken şu anda her anlamda trollük, yani bu şey anlamda da, siyasi anlamda da, bilgi anlamda da bir, yani sürekli mesela bir şey üretiliyor. Troll bilgi üretiliyor. Yani artık bunu öyle mi demek lazım bilmiyorum. Yani yalan haber.
Manipülasyon hayatımızın her yerinde.
Ve yani şey, ve insanlar da buna inanıyor yani.
Evet, yani inanmak şöyle. Aslında bu mesajlar gittikçe artıyor. Yani mesela 20 sene önce, 30 sene önce aldığımız mesajlar çoğunluğu çok kısıtlıydı. Yani mahallemizden, çevremizden, arkadaşlarımızdan, yani 300 kişiden falan etkileniyorduk. 350 kişiden. Hani bununla ilgili çalışmalar var. 350 kişinin görüşleri böyle birbiriyle kaynaşıyor, çarpıyor, o ona değiyor, bir şeyler oluyor. Bir çevreniz oluşuyor. Diyelim ki daha büyük bir yerde yaşıyorsunuz. Bir üniversiteye gidiyorsunuz. Bu 500'e falan çıkıyor. Ama bugün mesela Twitter'da eğer 500 kişi takip ediyorsanız bu yani yaklaşık 5000 kişiden etkilenme anlamına gelebiliyor. Onların retweetleri ya da cevapları ya da belli bir hashtag kullanıyorlarsa eğer. Aynı anda 1000 kişiden farklı bir mesaj geliyor. Bunun dışında renklerden mesaj geliyor, sembollerden mesaj geliyor. Her taraftan bize mesaj yağıyor. Reklamlar, politik propaganda, artık aklımıza gelebilecek her şey. Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Yani gittikçe de dediğiniz gibi çok zorlaşıyor bu. Çünkü çizgimizi kaybettik. Yani nereye duracağız? Tam olarak neyin üstünde duracağız? Bu gittikçe zorlaşıyor. Bunun temel nedeni aslında yaptığımız safsatalar değil, safsata yaptığımızı bilip bilmiyor oluşumuz. Yani eğer safsata yaptığımızı biliyorsak, ki ben safsatalardan tümüyle kurtulabiliriz yahut ondan daha aslında yaygın olanı bilişsel yatkınlıklarımız var. Yani zihnimizin yapısından kaynaklanan bir takım problemler var ve bunlar işte bir kısmı bizim işte güvenlik mekanizmamızla ilgili, bir kısmı işte bizim hayatta kalma mekanizmamızla ilgili aynı şey oluyor. Yani bilişsel yatkınlıklardan kurtulamıyoruz mesela. İstediğimiz kadar uğraşalım. Bunları göz ardı edemiyoruz. Ama bunlar da bizim düşüncemizi etkiliyor ve bize yanlış inançlara sürükleyebiliyor. Bunları nasıl halledeceğiz? Yani ne yapacağız kısacası diye sorunca benim aklıma hep şöyle geliyor. Yani eğer hepsini birden ayıklamaya kalkarsak hiçbirisini ayıklayamayacağız. Ama karşılaştığımız şeyde ayıklamaya kalkarsak en azından yürüyecek bir yolumuz olabilecektir. Yani bu bir safsata mı değil mi? Bu bir acaba benim mesela bu bir görüşle karşılaştığımızda ya da bir fikir, bir bilgi parçasıyla karşılaştığımda ben bunu test edebiliyor muyum? Acaba bu benim kişisel görüşüm mü? Onu beğenip beğenmemem, yoksa daha ortak bir tecrübeyle reddedebileceğim bir şey mi? kişisel görüşümse eğer, mesela Ozan Bey yani gerçekten kazak size çok yakışmış dediğimde bunun ortak bir tecrübesi olabilir mi acaba? Yani belki vardır, bilimsel bir açıklama buna yapabiliriz. Ama hakikaten yakışmış yani. Şimdi bunu ben kimseye ispatlamak zorunda mıyım? Değilim. Peki beğenmesem ne olacak? Beğenmesem de beğenmeyeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Ben size baskı yapamam. Siz bu baskıya karşılık vermek zorunda değilsiniz. Dolayısıyla aslında biz eleştirel düşünmeyle şöyle bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Temelde onaylama ve reddetme gibi bir mekanizmamız var. Buna irade diyebiliriz, zihin diyebiliriz, her neyse. Bize gelen mesajları onaylayacağız veya reddedeceğiz. Çok basitçe anlatmak gerekirse. Neye göre onaylayacağız, neye göre reddedeceğiz? Keyfimize göre mesela dünya düzdür. Tamam, keyfimize göre dünya düzdür. Onayladık mı? Onayladık. Bunun bize etkisi var mı? Aslında yok. Yani eğer dediğiniz gibi işte sabah işinize giden, akşam evinize dönen ve dünyayla ilgisi sadece kendi algılarından ibaret biriyseniz, ki böyle birisinin olduğunu sanmıyorum. Yani bu çok karikatürize edilmiş bir şey. Böyle birisi yoktur yani. Dünyanın yuvarlak ya da düz olması onun için yani safsatı olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama gerçekten bilmek istiyorsanız, ki insanlar her zaman bir şeyleri bilmek isterler. Çünkü dediğim gibi gerçeklik böyle bir aşk gibi bir şeydir. Yani ondan kurtulamazsınız. Gerçek mi değil mi? Bunu soruyu sorduğunuzda aklımıza şu gelecek. Ben bunu kabul mü edeceğim, red mi edeceğim? Yani korona var mı, yok mu? İşte patates pahalı mı, değil mi? Ben hak ettiğimi alıyorum mu, almıyorum mu? Tanrı var mı, yok mu? Bakın bunların hepsi birbiriyle ilişkili olabilir, ayrı ayrı olabilir. Ama hayatımızı dolaylı ya da doğrudan etkileyen, bizi, bizim gerçekliğimizi çerçeveleyen şeyler. Ve bunları düşünürken illaki bir şeyleri kabul edeceğiz, bir şeyleri reddedeceğiz. Ve bunların gerekçelerini sunduğumuzda, yani şu sebepten dolayı kabul ediyorum, şu sebepten dolayı reddediyorum dediğimizde, aslında hem karşımızdaki insanın düşüncesini ya da o gelen düşüncenin, illa karşımızda olmasına gerek yok. Bir kitap okuruz mesela, 1000 yıl önce yazılmış bir İbn-i Sina metni okuyor olabilirsiniz. Hem onun düşüncesini eleştirmiş oluyoruz, ama bu sırada biz aslında kendi gerekçelerimizi sorgulamaya başlıyoruz. Yani gerçekten benim buna inanmakta haklı mıyım, değil miyim? Eğer haksızsam haklı çıkmalı mı? Yani bir kazanın rengiyle ilgili bir durum yok ortada. Mesela Tanrı'nın olup olmamasıyla ilgili bir durum var. Şimdi bunu nasıl tartışacağız? İşte burada devreye neleri kabul edeceğimiz, neleri reddedeceğimize dair bizim ortak oluşturduğumuz bir yargı sistemi var. Buna referans göstermek zorundayız. Yoksa tabii ki insanın diyelim ki pozitivist bir dünya görüşüne sahipsiniz ve sadece bilimin bilgi ürettiğini düşünüyorsunuz. Bu durumda Tanrı var mıdır yok mudur sorusunu bir kenara alabilirsiniz. Bu Tanrı'nın olup olmadığı ile ilgili, bu da zaten safsatalardan bir tanesi bu arada, Tanrı'nın olup olmadığı ile ilgili bir yargı değildir. Sadece o soruyu cevaplamadığınız sonucuna ulaşabiliriz. Peki bu soruyu önemseyen neye göre önemseyecek? Yani varsa ya da yoksa bununla ilişkiyi nasıl kuracak? İşte burada kabul ve reddettiğimiz şeyin gerekçelerini tek tek incelemek, yani kendi gerekçelerimizi ve başkalarının gerekçelerini karşılaştırmak hayati öneme sahip oluyor. Yani her şeyde değil belki, ama bana göre hayatın en önemli şeylerinde karşımıza çıkıyor bunlar.
Abi şey yok. Mikrofonum kapalı.
Hocam son bir soru sorayım ben. Şimdi bu kitap bir başlangıç kitabı gördüğümüz kadarıyla. Zaten adı da üstünde, Düşünmenin Alfabesi. Siz de hem Marmara İlahiyat'ta hem de diğer işte geçmişteki okullarda bunu bir ders olarak verdiniz. Bunun devamı gelecek mi? Yani bu çalışmayı genişletmeyi ve hani biraz daha derinleştirmeyi düşünüyor musunuz?
Bunun bir devamı olarak bir örnekler kitabı çıkacak inşallah. Yani bu kitapta yaptığım yani gösterdiğim noktaları işlediğim güncel ve klasik metinlerden. Güncel derken mesela tweetler, haber metinleri falan gibi şeyler var ve hayatımda okumadığım kadar gazete okuyorum şu an bu örnekleri toplayabilmek için, ama yani zaten inanılmaz örnekler var. Bu safsatalar konusunda şeyde bilişsel yatkınlıklarda bunları bir araya koyup bir örnekler kitabı çıkaracağım. Daha sonrasında aslında bu projenin yine bir devamı olarak Akademinin Alfabesi diye bir metnimiz var. Bu da yani akademide biz ne yapıyoruz? Az önce söylediğim yani Aristo'nun kurmak antın devrimine ve bugüne kadar gelen bir geleneğin içerisinde bilgi neye deniyor ve bunu nasıl işliyoruz? Makaleyi nasıl okuyoruz? Kitapla ne yapmalıyız? Bizden beklenen nedir? Bilgi üretmek nedir? Bunları anlattığım Akademinin Alfabesi diye bir kitap üzerine de çalışıyorum aynı zamanda. Bu tümüyle telif. Bir de Felsefenin Alfabesi olarak genel olarak eleştirel düşünme yöntemlerinin uygulandığı temel felsefi argümanları başlıca filozoflardan kimler nelere başvuruyorlar, nasıl yöntemler kullanıyorlar ve ikna etmek için yani bizim kabul ya da reddedeceğimiz bir takım iddialar ortaya koymak için hangi derelerden sular getiriyorlar, bunları analiz ettiğim bir kitap projesiyle inşallah 4 kitapta bu alfabe serisini tamamlamayı düşünüyorum.
Hocam çok teşekkürler. Güzel bir şey oldu. O zaman senin soracağın bir şey var mı?
Yok abi. Diğer kitapları bekliyoruz o zaman.
Diğer kitapları bekliyoruz. Bu arada Yasin Hoca'nın bir YouTube kanalı var. Ben bugün fark ettim. Bu konularla ilgili bizzat kendisinin paylaştığı şeyler var. Hani oraya da abone olun deriz. Ayrıca tabii bizim Kültür Tarihi YouTube kanalına da abone olsanız güzel olur diyelim.
Her ikisine abone olalım.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Zahmet edip yayınımıza
katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim.
Umarım
onur duydum yani böyle kaliteli bir programda yer almaktan. Dinleyici kitlesi olarak yani hem bu kadar uzun solukta hem de bu içeriği koruyabilmeniz bir seviye düşüklüğüne değil, aksine seviye yükselterek bu noktaya gelebilmeniz yani gerçekten takdire şayan ve bunu daveti aldığımdan beri sağda solda havasını atıyorum.
çok sağ olun hocam. Yani aslında yani biz sadece vesile oluyoruz. Aslında Türkiye'de sosyal bilimler çok güçlü yani, hani çok fazla üretim var. Evet. Sadece yani böyle bunlar kendilerine bir çok fazla bir mecra bulamıyorlar vesaire, işte bu medya düzeninden dolayı. Biz bunları biraz görünür hale getiriyoruz. Evet. Hiçbir zamanda yani konu sıkıntısı ve konuk sıkıntısı da çekmedik. Sadece yani olanı takip etmek bile yeterli. Çünkü korkunç bir aslında üretim var. Yani Türkiye gerçekten çok büyük bir değişim ve şey geçirdi. Belki geçmişte de vardı ama hani son 20-30 senedir bu dünyaya açılmayla birlikte büyük bir atılım var ve biz de işte elimizden geldiği kadar, bizden daha iyi yapanlar inşallah çıkar. Yani bu işin ihalenin bize kalması da bir tuhaf oldu yani bu açıdan. Evet.
Bizi eleştirerek yapabilirler. Yani buradaki bunu eleştirmeden yapmaları mümkün değil. Bunun bir gelenek oluşturması için sizi eleştirmeleri gerekiyor. Yani yapılan iş.
Biz o eleştiriye inşallah açık oluruz yani. Hani şey yapmayız. Şahsi algılamayız meseleleri. Sizin de söylediğiniz gibi eleştiri şahsa yapılmaz. Eleştiri nesneye yapılır. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Teşekkür ederim.
190 Sağ olun. 194. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerini burada bitiriyoruz. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan Kur'an-ı Kitabı da ayrıca buradan teşekkür ederim bir kez daha. Bize destek olan Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.